Ayrım 5. Yıkanmak istiyorum. Suna Aras. Sayfa 80. Hüsniye. Kendisinden bir hemşire arkadaşım aracılığıyla randevu almıştım. Kapıyı çaldığımda iki erkek, iki kız olmak üzere 4 çocuk annesi, orta boylu, hafif tombulca, esmer güzeli bu kadın duruyor karşımda. Gözlerimin içine bakmaktan sürekli kaçınıyor. Çaylarımızı havadan sudan konuşarak içiyoruz. Bir ara kendisine çocukları soruyorum. Çocukları teyzesine gönderdiğini söylüyor. Onun sıkıntılı hali bana da yansıyor. İkimiz de konuya girmekten uzun süre kaçınıyoruz. Bir ara bütün cesaretimi toplayıp, "Ses alıcı cihaza mı konuşmak istersiniz, not mu alayım, yazayım mı?" diye soruyorum. Başını önüne eğerek, "Yok, yazın, öbür türlü konuşamam." diyerek mutfağa gidiyor. Bana uzun gelen bir süre sonra bir tabak meyve ile geri geldiğinde derin bir nefes alıyorum. Çünkü bu randevuyu almak için 3 yıl beklemiştim. Her an vazgeçecek diye içimde bir korku var. Defterimi, kalemimi çıkarıyorum. Bana söyleşiler boyunca hep zor gelen o ilk soruyu soruyorum. "Tecavüze mi uğradınız?" "Tecavüze uğradım." "Kaç yaşındaydınız?" "12 yaşlarındaydım." "Kimin tarafından tecavüze uğradınız?" "Dayımın oğlu tarafından." "Olayı anlatmadan önce nereli olduğunuzu öğrenebilir miyim?" "Kastamonulu. Yer ismi vermek istemiyorum ama Kastamonu'nun bir köyünden olduğumu söyleyebilirim." "Anlıyorum. Bu olay gerçekleştiğinde dayınızın oğlu kaç yaşındaydı?" "Evli barklı biriydi. 3 tane çocuğu vardı." "Nasıl oldu?" "Köyün bir ucunda onlar, bir ucunda biz oturuyorduk. Yeni doğmuş olan kızını çok seviyordum. Onlara sık sık çocukları sevmek için gidiyordum. Bana iyi davranıyorlardı. Yengem, yani onun karısı çok iyi bir insandı. Bazen onlarda kalırdım. Hatta bana bir defasında dayımın oğlu terlik almıştı. Bana terlik aldığı için yengem de benim kadar sevinmişti. Ben de çocuklarıyla ilgilenip onları seviyorum diye terliği aldığını düşünmüştüm. O gün hava kararmıştı. Ben hala onlardaydım. Annem eve gelmemi söylemişti. Yengeme ben gidiyorum dediğimde, madem gidecektin erken gitseydin, bak hava karardı, şimdi tek başına nasıl gideceksin diye kızdı. O ara dayımın oğlu geldi. Ben hemen bırakır gelirim. Ben gelene kadar sofra hazır olsun dedi yengeme. Yolun biraz uzağında bir duvarı yık, harabe bir ev vardı. Oradan geçerken hep ürkerdim. Orada cinlerin oturduğunu, geceleri düğün yaptıklarını, bunu çok kişinin gördüğünü söylüyorlardı. Tam o evin yakınından geçerken, "Dayı," dedim, "o evde cinler mi oturuyor?" Ona, yani dayımın oğluna dayı diyordum. O da, "Gel birlikte bakalım," dedi. "Cinlerin orada oturup oturmadığını şimdi öğreneceğiz," diyerek elimden tuttu. Eve doğru yürümeye başladık. Ben ne kadar gitmemek için kendimi zorladıysam da sürükleyerek götürdü. Elimi çok fazla sıktığı için parmaklarım acıyordu. Tir tir titriyordum. Ben cinlerden korktuğum için titriyordum. Hava çok karanlıktı. Ölecek kadar korkmuştum. Ben korkumdan ona sokuldukça o beni daha çok korkutmaya çalışıyordu. "Bak," diyordu, "bak. Şu duvarın dibindeki cini görüyor musun? Hadi ona yakından bakalım." Ben ağlamaya başlamıştım. Birden bana sıkıca sarılıp okşamaya başladı. Önce bir şey anlayamadım. Korkmamam için yaptığını sanıyordum. Sonra memelerimi sıkınca canım çok yandı. Memelerim yumurta büyüklüğünde ancak vardı. Sonra beni kendine çekip öpmeye başladı. Donup kalmıştım. Elinden kurtulmaya çalıştıkça o daha sıkı sarılıyordu. Bir taraftan da sesimi çıkardığım an cinlerin beni çalıp götüreceklerini söylüyordu. Beni yere yatırıp donumu çıkarmıştı. Ben "dayı yapma" dedikçe "ben senin dayın değilim. Dayının kılığına girmiş cinim" diye çok garip sesler çıkarıyordu. Bacağımın arasında o acıyı hissedince kendimden geçmiştim. Belki de o an baygınlık geçirdim. İyice hatırlamıyorum. Yok yok, bayılmıştım. Çünkü kendime geldiğimde donum üzerimdeydi. Dayımın oğlu 5-6 adım uzağımda duruyordu. Hava karanlıktı ve ben karartısından onu görüyordum. Benim yerden kalkmaya çalıştığımı görünce, "Deminden beri sana sesleniyorum. Nereye kayboldun kız? Burada bu karanlıkta ne işin var?" diyerek bana birkaç tokat atmıştı. Bana bu viran evde cinlerin olduğunu, tanıdık insanların kılığına girerek kızlara saldırdıklarını, kızların bu olayı başka birine söyledikleri an onların bütün kardeşlerini, annesini, babasını öldürdüklerini söylüyordu. Omuzlarımdan tutarak, "Söyle, sana da bir şey yaptılar mı?" diye beni sarsıp duruyordu. Gözleri karanlıkta öyle korkunç bakıyorlardı ki, "Yok, bir şey yapmadılar," dedim birden. Eve geldiğimizde hala hıçkırıyordum. Annem ne olduğunu sordu bana. O yüzüme öyle bir bakış fırlatmıştı ki anneme sadece omzumu silkmiştim. Dayımın oğlu da anneme harabedeki cinlerden korkmuş. Ben de oraya gittiği için kendisine birkaç tokat attım. bir daha oralara gitmesin diyordu. Sonra da anneme sarılarak, hala sen de bu kıza göz kulak ol, artık büyüdü diyerek annemle şakalaşıyordu. Annem, bu saatte oralarda ne işin vardı diyerek bana bir tokat attı. Dayımın oğlu araya girerek daha fazla vurmasına izin vermedi. Peki sonra ne oldu? Biraz ara verebilir miyiz? Kendimi iyi hissetmiyorum. Tabii ki ara verebiliriz. Lütfen rahat olun. İsterseniz biraz uzanabilirsiniz. 1 saat 20 dakika sonra. Kusura bakmayın. Epey zamanınızı aldım. Şimdi daha iyi hissediyorum kendimi. En son ne sormuştunuz? Sonra ne olduğunu sormuştum. Şu halinizi görünce sorumun biraz yersiz, hatta saçma olduğunu düşünmeme rağmen sormak zorundayım. Olay seni nasıl etkiledi? Uzun süre hasta yattım. Sürekli kabus görüyordum. Evden dışarı çıkamıyordum. Her tıkırtıdan korkuyordum. Cinlerin her an beni gözetlediğini düşünüyordum. Hava karardıktan sonra camdan bile dışarı bakamıyordum. Uyuyamıyordum. Uykumun arasında bağırıp ağlayarak yatağımdan fırlıyordum. Baktığım her yerde cinleri görüyordum, gördüğümü sanıyordum. Yemek yiyemiyordum. Bu durumunuz ailenizin dikkatini çekmedi mi? Çekti. Harabede cinlerin beni çarptığını düşünüyorlardı. Götürmedikleri hoca kalmamıştı. Götürdükleri hocalar da aynı şeyi söylüyorlardı. Cinler çarpmış, bir daha iyileşmesi zor diyorlardı. Hiç doktora götürmediler mi? Hayır, götürmediler. Neden cinlerden bu kadar korkuyordunuz? Size tecavüz edenin sahiden bir cin olduğunu mu düşünüyordunuz? Sanıyorum o tarihlerde evet. Ya da kendimi öyle kandırıyordum. Bilmiyorum. Bu benim elimde olan bir şey değildi. Kardeşlerimin, annemin, babamın öldürüleceğini düşünüyordum. Geceleri onlar uyuduktan sonra ben hep onları kolluyordum. Cinler gelip öldürecek diye. Tabii ki bir saatten sonra uykuya yenik düşüyordum. Sabah olunca onların hepsini yaşıyor görünce içimden sevinip Allah'a dua ediyordum. Ama bir taraftan da bütün bunları yapanın dayımın oğlunun olduğunu biliyordum sanki. Bunu kendime bile söylemekten korkuyordum. Bu durum ne kadar devam etti? Bu durum 1 yıla yakın devam etti. Okula gitmiyor muydunuz? Okulunuz ne oldu? Bu olay başıma geldiğinde ilkokul 4'e gidiyordum. Olaydan sonra okula göndermediler. Zaten benim de gidecek durumum yoktu. 1 yıl sonra biraz iyiydim. Okula gitmek istediğimi söylediğimde babam yaşımın geçtiğini söyleyerek göndermedi. Şunu da söylemek istiyorum tam olarak. Hiçbir zaman iyi olmadım. Hala iyi değilim. Dayınızın oğluna gelmek istiyorum. O tarihten sonra ilişkileriniz nasıl oldu? Sonuçta annenizin kardeşinin oğlu. Evinize geliyor muydu? Evet, geliyordu. Annemin ağabeyisinin oğlu oluyor. Hatta bir keresinde annem onunla birlikte beni hocaya götürmüştü. O kadar pişkin davranıyordu ki ben kendimden şüphelenir duruma düşmüştüm. Bir daha sizi rahatsız etti mi? Hastalığımın şiddetli dönemiydi. Ben gerçekten deli gibi olmuştum. Hatta gibisi fazla delirmiştim. Sanıyorum olayın üzerinden 1 ay bile geçmemişti. Ben yatakta uyur uyanık kendimden geçmiş şekilde yatıyordum. Annemler yemek yiyorlardı. O bize geldi. Benim nasıl olduğumu soruyordu. Annem de kendisine hiç iyi değil oğlum. Gitti gül gibi kızım diyerek ağlıyordu. Bir ara yatağımın yanına birinin geldiğini hissettim. Saçlarımı okşuyordu. Göğüslerimin üzerinde bir ağırlık hissedince gözlerimi açtım. Onu üzerime eğilmiş görünce çığlığı basmıştım. Bir taraftan da cin geldi, cin geldi diye bağırıyordum. Hala, bu kız iyice delirmiş, her gördüğünü cin sanıyor diyerek kaçar gibi gitmişti. O günden sonra bir daha yanıma yaklaşmadı. Bütün ailenin içinde göğüslerinize mi dokunmuştu? Evet, dokunmuştu. Gözlerinde de ömrümün sonuna kadar unutamayacağım o geceki bakışları. Neden ailenizden birine, örneğin annenize anlatmayı düşünmediniz? Olayın ilk 1 yılında aklım başımda değildi zaten. Kafam karmakarışıktı. Her şeyden ürküp korkuyordum. Sonra da anlatmaya cesaret edemedim. Annemle onun, yani dayımın oğlunun ilişkileri çok iyiydi. Bana inanmazlardı. Şu ana kadar hiç kimseye anlatmadınız mı? Hayır, hiç kimseye anlatmadım. Hep bu sıkıntıyla yaşadım. Hayatımı zindana çevirdi. Ne çocukluğumu yaşayabildim ne gençliğimi. 40 yaşına geldim, hala hatırlamadığım gün yoktur. Şu an benim en gücüme giden şey o adamın insanların gözünde orucunu tutup namazını kılan iyi, namuslu biri olmasıdır. Bu çok yaralıyor beni. Sonra hayatınız nasıl gelişti? Bugün evlisiniz ve 4 tane çocuğunuz var. Bu durum evlilik döneminizi etkilemedi mi? Kızlık zarınız sorun olmadı mı? Oralarda kalsaydım olurdu. Olayın üzerinden 2 yıl geçtikten sonra göç ederek İstanbul'a geldik. Beni bu şehir kurtardı diyebilirim. Buraya geldikten bir süre sonra çalışmaya başladım. Bir konfeksiyon atölyesinde çalışıyordum. Çalışmak bana iyi gelmişti. 20 yaşlarında eşimle tanıştım. Aynı atölyede 2 yıl birlikte çalıştık. Beni evliliğe razı edebilmek için epey uğraştı. Erkeklerden kaçıyor, hatta nefret ediyordum, korkuyordum. Bunda kız olmadığımın payı da vardı sanıyorum. Kızlık zarımın olmaması yıllarca bir kabus gibi üzerime çöktü. Peki durumu nasıl kurtardınız? Eşinize anlattınız mı? Hayır, hiç anlatmadım. Aslında iyi bir insandı ama tutucuydu ve beni anlayıp kavrayacağını sanmıyordum. Hala böyle düşünüyorum. Çalıştığım atölyede bir kız arkadaşım vardı. Adı Gülay'dı. Onun da başından benim yaşadığıma yakın bir olay geçmişti. Komşu amca tarafından tecavüze uğramıştı. O da benim gibi olayı kimseye anlatamamıştı. Bir gün başından geçenleri bana anlattı. Anlattığı tarihte 4 aylık evliydi. Kızlık sorununu nasıl çözdüğünü sormuştum kendisine. O da bana, kendimi o gece jiletle kestim ve biraz da canım yanıyormuş gibi numara yaptım demişti. Nasıl kesiyor? O gece gerdeğe girmeden önce tuvalete giderek jiletle orasını kesiyor. Tam o anda da canı yanıyormuş gibi kıvranıp bağırıyor. Altına yayılan bez de böylece kanlanmış oluyor. Siz de mi öyle yaptınız? Başka çarem yoktu ki. Ama ben biraz fazla kesmiştim. Bir hafta boyunca kanadı. İstanbul'a geldikten ve evlendikten sonra dayınızın oğluyla hiç karşılaştınız mı? İyi ki bu soruyu sordunuz. Evet, karşılaştım. Hatırladığım kadarıyla 7 aylık evliydim. O gün eşimle birlikte annemlerdeydik. O geldi. Kapıyı açan annemin sevinç çığlıklarına kulaklarımı kabarttığımda sesini hemen tanıdım. Oturduğum yerde donup kalmıştım. Midem bulanıyordu. Yerimden fırlayıp üzerine saldırmamak için kendimi zor tutmuştum. Onu öldürmek isteğimi zor bastırıyordum. Gülerek içeri girdi. Gözlerine "sen bir alçaksın" der gibi bakıyordum. Elini bana uzattığında "cinlerin bana dokunmasını istemiyorum" demiştim birden. Evin içinde buz gibi bir hava esmişti. O da yüzsüz bir şekilde "bu kız hala herkesi cin sanıyor" diye konuyu değiştirmişti. Bir türlü kalkıp orayı terk edemiyordum. Sanki yerime yapışıp kalmıştım. Ona bir alçak olduğunu söylemek istiyordum. Onun yüzünü, gözünü parçalamak, hatta öldürmek istiyordum. Bir süre sonra tuvalete gitti. Peşinden giderek koridorda bekledim. Tuvaletten çıktığında yılışık bir şekilde bana bakarak gülüyordu. O an bir daha tecavüze uğradığımı düşündüm. Ona dedim ki, "sen iğrenç bir yaratıksın. O cinin kim olduğunu ikimiz de iyi biliyoruz. Dikkat et, karşında o zavallı küçük kız yok. Sakın bir daha karşıma çıkma." "Bana ne dese beğenirsiniz. İnsan küçükken neyse, büyüyünce de o olur." Bir daha tecavüze uğramış kadar kendimi kötü hissetmiştim. O an kocam gelmese, belki her şeyi göze alarak üstüne saldırırdım. Ya da onu öldürürdüm. İçim hala onu öldürme isteğiyle doludur. O karşılaşmadan sonra biraz azalmış olan o rüyayı daha çok görmeye başladım. Nasıl bir rüya görüyordunuz? Rica etsem anlatabilir misiniz? Rüyamda yıllarca hep bir kuyuya düştüm. Derin karanlık bir kuyuya. Kuyudan ayaklarıma bir şey dolanarak beni aşağı çekiyor. Ama onun ne olduğunu bilmiyorum. Bir yaratık mı, bir insan mı? Kuyudan dışarıya doğru bakıp bağırdığımda duvarlar görüyorum. Karanlıkta belli belirsiz duvarlar. Birden rüyamın içinde o duvarların, o harabenin duvarları olduğunu hatırlıyorum. Bunu hatırlar hatırlamaz kuyunun dibine doğru hızla çekiliyorum. O karanlık boşluğa doğru hızla düşmeye başlıyorum. Düşüşüm sırasında korku ve kan ter içinde uyanıyorum. Bu rüyayı önceleri hemen hemen her gün görüyordum. Sonraları biraz azalmıştı. O karşılaşmadan sonra yine sıklıkla görmeye başladım. Ama şimdilerde biraz azaldı. Ayda birkaç defa görüyorum. Umarım bu gece görmem. Yıllardır her gün ama her gün bu rüyayı göreceğim korkusuyla yatağa giriyorum. Bu rüyanın korkusu yaşadığım bu olayı birazcık olsun unutmama izin vermiyor. Hep bu korkuyla yaşıyorum. Gülten. Kendisine bir kuaför arkadaş aracılığıyla ulaşabilmiştim. Yaşadıkları üzerinden çok ağır geçmişti. Konuşup konuşmama konusunda bir kararsızlıkla yaşıyordu. İlk 2 görüşmemiz bu anlamda başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Tam konuşmaya başlamışken susuyor, konuşamayacağım diye ağlamaya başlıyordu. Ben de vicdan azabı çekmeye başlamıştım. Bu yaralı kadınların unutmaya çalıştıkları yaraların deşmeyeni hakkım vardı. Sarmaya çalıştıkları yaralarını bir daha ben kanatıyordum. Ne uyku kalmıştı bende ne huzur. Konuyu içimde tartışa tartışa iyice sinirlerim bozulmuştu. Gülten'den özür dileyerek ayrıldım. Sokaklarda ağlama sırası bendeydi. Kendiliğinden beni aramasa ben bir daha onu aramayacaktım. Kararlıydım. Telefonum çaldığında son görüşmemizin üzerinden 2 ay 27 gün geçmişti. Kararlı bir yüz ifadesiyle karşıma oturduğunda biraz olsun rahatlamıştım. Sadece Karadenizliyim diyeceğim. Evliyim ama kaç çocuğum olduğunu da söylemek istemiyorum. Biliyorsan da yazmayacaksın. Siz nasıl istiyorsanız öyle olacak. Bu ilk sorudan nefret ediyorum ama sormak zorundayım. Tecavüze mi uğradınız? Evet, tecavüze uğradım. Tecavüze uğradığınızda kaç yaşındaydınız? Koskoca kadındım işte. Evliydim, çocuklarım vardı. Kimin tarafından tecavüze uğradınız? Keşke bunu söyleyene kadar dilim tutulsaydı. Ölseydim de hiç bunları yaşamasaydım. O kadar çok utanıyorum ki söylemeye. Bu ne kötü bir kadermiş, ne kadar bahtsız biriyim ben. Dur dur, bir söyleyebilsem arkası gelecek. Biraz duralım mı? Bir saat sonra, kardeşim tarafından tecavüze uğradım. Öz kardeşiniz tarafından mı? Başka türlü kardeş de mi var? Öz kardeşim tarafından tecavüze uğradım. Özür dilerim. Şunu söylemek istiyordum. Anneniz babanız da öz müydü? Yani arada bir üveylik falan var mıydı? Hayır, yoktu. Keşke olsaydı. O zaman belki bu kadar zoruma gitmezdi. Üveydi, yaptı derdim. Belki yüreğimdeki acı daha az olurdu. Kardeşiniz sizden yaş olarak büyük müydü, yoksa küçük kardeşiniz miydi? Benim 2 yaş büyüğümdü. Olay nasıl oldu? Buraya çalışmaya gelmişti. Benim yanımda kalıyordu. Zaten arsızın biriydi. Ne çalışıyor ne de insanlarla iyi geçiniyordu. Nereye gitse orada bir hır çıkarıyordu. Önceleri bir şey anlamıyordum. Bana çok düşkün davranıyordu. Beni çok seviyor diye hoşuma da gidiyordu. Ta ki o güne kadar. O gün ne oldu? Kardeşim evdeydi. Ben işimi bitirdikten sonra banyoya girdim. Ben banyoya girdiğimde o uyuyordu. Banyo yaparken içimden bir ses kapıdan birinin beni gözetlediğini söyledi sanki. Anahtar deliğine baktığımda bir göz gördüm. Benim baktığımı anlayınca göz kaybolmuştu. Öylece donup kalmıştım. Evde kardeşimden başkası yoktu. Bir türlü de onun böyle bir şey yapacağını kabul etmiyordum. Bir türlü de banyodan dışarı çıkamıyordum. Şimdi ben ne diyecektim ona? Hem nasıl derdim? Acaba yanlış mı gördüm diye içim içimi yedi bitirdi. Uzun bir süre sonra banyodan çıktım. İlk işim ona bakmak oldu. Nasıl bırakmışsam öylece yatıyordu. Yanlış gördüğümü düşünerek olayı unutmaya çalışsam da içimde bir şüphe kalmıştı. Kafam çok karışmıştı. Bir süre uyuyamadım. Ama bir süre sonra kendimi böyle bir şeyin olmadığına inandırdım. Ama içimde de bir şüphe hep vardı. O günden sonra ona karşı daha mı dikkatli olmaya çalıştınız? Dikkatli olsam ne olacak? Yine eski insandı işte. Her zaman yaptıklarını yine yapıyordu. Kardeşiz, neden bana sarıldın diyemiyorsun. Ama ben kendisine karşı daha dikkatliydim. Sürekli hareketlerini izliyordum. Mesafeli davranıyordum. Uzağımda tutmaya çalışıyordum. Hareketlerini izledikten sonra size karşı farklı duygular beslediğini anladınız mı? Evet, anladım. Nasıl anladınız? Bana sarılınca soluk alması değişiyordu. Terliyordu. Sonra birkaç defa pantolonunun önünün kabardığını görmüştüm. Bütün bu olanlardan sonra kendisine karşı bir tavır geliştirdiniz mi? Ne demek o? Kardeşinize karşı sizin hareketleriniz değişti mi? Örneğin, bu durumda hala yatağınıza girmesine, sizinle uyumasına, size sarılmasına izin verdiniz mi? Sarılıyordu ama kızıyordum ona artık. Yatağıma gelmesin diye eniştesi işe gittikten sonra uyumuyordum. İçimde gittikçe büyüyen bir korku vardı. Kafam karışmıştı. Ben senden şüpheleniyorum da diyemiyorum. Zor bir durumdu. Kendisine eskisi gibi davranmıyordum. Bağırıp çağırıp kızıyordum. Bu durumda kardeşiniz size tepki gösteriyor muydu? Gösteriyordu. Bana kızıp bağırıyordu. Birkaç defa da bana vurmuştu. Sizi dövdü mü? Pek dövdü de sayılmaz ama canımı yakmıştı. Biraz da şakaya salarak vuruyordu bana. Ama şaka yaparken ciddi olduğunu anlıyordum. Peki eşiniz ne diyordu bütün bu olanlara? Eşim onunla pek konuşamıyordu. Biraz da ondan çekiniyordu. Sürekli kavga çıkarmaya hazır olduğu için pek bulaşmak istemiyordu. Çoğu zaman konuşmuyorlardı. Eşim ona serseri gözüyle bakıyordu. Anneniz babanız yaşıyor muydu? O zaman ikisi de yaşıyorlardı. Annemi 1 yıl önce kaybettik. Babam hala yaşıyor. Bu durumda kardeşinizi evden göndermeyi düşünmüyor muydunuz? Gönderemiyordum çünkü gitmiyordu. Birkaç defa gitmesini söylemiştim ama tepki göstermişti. Ben de açık açık senden şüpheleniyorum diyemiyordum. Çok çaresiz kalmıştım. Pis bir durumdu. Annem sürekli aman kızım orada kalsın, buralarda başını belaya sokar diyordu. Çok çaresiz bir durumdaydım. Kardeşinize git deyince nasıl bir tepki gösteriyordu? Kendimi öldürürüm de gitmem diyordu. Burada iş bulup çalışacağım diyordu. Öte yandan da iş falan bakmıyordu. Evden dışarı bile çıkmıyordu. Beni komşuları bile bırakmak istemiyordu. Beni çok sevdiğini, niçin ona kötü davrandığımı soruyordu. Kısacası evimizde hiç huzur kalmamıştı. Sürekli benimle bir didişme halinde olduğu için artık kocam da onu istemiyordu. İstemiyordu ama bunu da söyleyemiyordu. Anneme babama ayıp olur diye düşünüyordu. Bu süre içinde şüphelerinizde haklı olduğunuzu düşünüyor muydunuz? Yoksa hala acaba yanılıyor muyum diye o soru işareti hala var mıydı kafanızda? Hem vardı hem yoktu. Bir taraftan çok emindim, bir taraftan da acaba kötü yürekli ben miyim diye kendime kızıyordum. Kardeş kardeşi nasıl kötü gözle bakardı? Banyoya girince gözetlendiğimden birkaç defa daha şüphelenmiştim. Artık o evdeyken ve ikimiz yalnızken banyo yapamıyordum. Aramız gittikçe bozuluyordu. En önemlisi de ondan gün geçtikçe korkmaya başlamıştım. Evet, kardeşimden korkuyordum. Hem de çok korkuyordum. Korkunuzu biraz açabilir misiniz? Beni bir gün öldürmesinden bile korkuyordum. Bazen yüzüme beni öldürecek gibi bakıyordu. Sanki karşısında bir düşmanı varmış gibi. En azından annenizle konuşmayı hiç denemediniz mi? Denedim. Anneme benimle ve kocamla geçinemediğini kaç defa söylediysem de anlatamadım. Bir gün anneme ya hemen gel ya da bir gün biz birbirimizi öldüreceğiz dedim. Babamla birlikte küçük kardeşimi de alıp geldiler. Onlar gelince kardeşim öyle bir iyi davranmaya başladı ki ben her şeyi yalan söylüyor durumuna düştüm. Bu durum çok canımı sıkmıştı. Kocam bile annemle kardeşim gelince ne yapalım, serseriyse sokağa mı atalım diyordu. Bir gün annemle küçük kardeşim bir tanıdığın evine gitmişlerdi. Kardeşim yine bana sarılmış, bir türlü beni bırakmak istemiyordu. Aramızda kavga çıktı. Bu evden defol git, seni istemiyorum dedim. Boğazıma sarılarak sıkmaya başladı. O an sonumun geldiğini düşündüm. Artık her şey canıma yetmişti. Bir süre mücadele ettikten sonra kendimi onun ellerine bıraktım. O an öldürsün de kurtulayım diye düşünüyordum. Dizimin bağı çözülünce bıraktı beni. 2 saat kendime gelemedim. Annem gelince olayı anlattım. Oğlum beni öldürüyordu dedim. Kardeşim şaka yapıyordum deyince herkes ona inanmıştı. Hepsi birden bana gülüyorlardı. O gece hırsımdan sabaha kadar uyuyamadım. Sabah olunca 2 kardeşim birlikte gezmeye gitmişlerdi. Ben de anneme olanı biteni anlattım. Tecavüz edilmekten korktuğunuzu mu anlattınız? Dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştım. Yatağıma geldiğini, bana normal olmayan bir şekilde düşkünlük gösterdiğini, hatta banyo yaparken beni gözetlediğinden şüphelendiğimi anlattım. Nasıl karşıladı? Annem bana yanıldığımı söylüyordu. Kardeşin kardeşe kötü gözle bakmayacağını söylüyordu. Zaten yüzünden bana hiç inanmadığını anlamıştım. Söylediğime pişman oldum. Artık geriye de dönemezdim. Saatlerce ağladım. Annem, istemiyorsan kendimle götürürüm ama böyle laflar bir daha etme dedi. Ne kadar yemin ettimse inanmadı. Kardeşlerim eve geldiğinde annem benimle konuşmuyordu. Sonra ne oldu? Kardeşin onlarla gitti mi? Annem ona söylediklerimi küçük kardeşime anlatmış. O da gidip ağabeyime, yani bende kalan kardeşime anlatmış. Ağabeyim küçük kardeşime, ben o kadar namussuz muyum diye kızmış. Küçük kardeşim de benimle konuşmamaya başladı. Hepsi ona inanmıştı. Kendimi çok kötü hissediyordum. Hatta kendimi öldürmeyi bile düşündüm. Ama çocuklar var diye vazgeçtim. Kardeşim annemlerle dönecekmiş gibi davranıyordu. Annem artık bizde kalmak istemiyordu. 1 ay kalacağım diye gelen annem 10 gün sonra dönmek istiyordu. Sonra olay nasıl gelişti? Bu durum çok canımı yakmıştı. Annemle kavga ettik. Neden bana inanmıyorsun diye ağlıyordum. Annem de sen öz kardeşine iftira atmayı utanmıyor musun diye kızıyordu. Dünyam başıma yıkılmıştı. Söylediğime köpek gibi pişman olmuştum. Kardeşin annenlerle gitti mi? Tam gidecekleri gün gitmekten vazgeçti. Gerekçesi neydi? Daha önce baktığı bir işten haber aldığını, işe gireceğini söylüyordu. Tabii ki bu yalandı. Annemler gittikten 1 gün sonra iş yeriyle anlaşamadığını söyleyerek yine evde oturmaya, benimle didişmeye devam etti. Tecavüz olayı nasıl gerçekleşti? Bir kış günüydü. Çocuklar okuldaydı. Akşam kardeşimle tartışmış, sabaha kadar uyuyamamıştım. Müthiş başım ağrıyordu. Yatak odamın kapısını kapatıp anahtarı olmadığı için arkasına yastıkları yığarak uyudum. Ne kadar uyuduğumu bilmiyorum. Kapımın zorlandığını duyarak uyandım. Bana kalkmamı, kahvaltı hazırlamamı söylüyordu. Ben de kendisine, başım ağrıyor, git kahvaltını kendin hazırla dedim. Sinirlenip kapıyı iyice zorluyordu. Bir taraftan da kalk konuşalım diyordu. Ben de kendisine, seninle konuşacak bir şeyim yok, defol git dedim. Vay efendim, sen bana nasıl defol git dersin diye bağırıyordu. Sinirlenip kapıyı açtım, karşısına dikilerek, benden ne istiyorsun dedim. Seni evimde istemiyorum, defol, bu evden git dediğimde bana vurarak yatağa itti. Bir süre öylece birbirimize vurarak boğuştuk. Sonra onun tavrının değiştiğini anladım. Erkeklik organının sertliği bacaklarıma sürünüyordu. Nefes alışları değişmişti. Namussuz, kız kardeşine göz mü koydun dedim. Birden "Seni seviyorum, bu elimde değil artık, dayanamıyorum" diyerek bana iyice sarıldı. Üstümdeydi ve ben altında eziliyordum. Zaten iri yarı güçlü biriydi, bir süre sonra her şey bitmişti. Annemin namuslu oğlu, iftiracı namussuz utanmaz kızına tecavüz etmişti. "Kardeşiniz bu olaydan sonra sizde kalmaya devam etti mi?" Bir süre ortadan kayboldu. Herkes onu bana soruyordu, annemler beni suçluyordu. Kocam da bana "ne huysuz kadınsın, bir kardeşinle geçinemedin" diyordu. Delirmek üzereydim. "Kimseye anlatmadınız mı?" "Kocama söyleyemezdim. Annemler zaten bana inanmazlardı. Ben de bu ayıbı içime gömüp sustum. Kardeşime beddua etmekten başka bir şey yapamadım." "Kardeşiniz bir daha size gelmedi mi?" "Bir gece uyku tutmamıştı beni. Zaten o günden sonra uyuyamıyordum. Deli gibi olmuştum. Kocama ve çocuklara kötü davranıyordum. Kocam kardeşimi aramış, bulamamıştı. Başına bir şey gelirse ne yapacağız diye bana söylenip duruyordu. Kapıda bir tıkırtı duydum. Nefesimi tutup bekliyordum. Kardeşim olduğunu anlamıştım. Çünkü onda anahtar vardı. Kapının arkasında anahtar olduğu için kapı açılmıyordu. Kocam tıkırtıya uyanmış, "Kim o?" diye seslenmişti. Kardeşim sertçe "Benim" deyince kocam hemen kapıyı açmıştı. Kardeşimle konuşarak biraz nasihat etti. Kardeşim perişan görünüyordu. Ben öylece kala kalmıştım. Kardeşim çocukların odasına girerek yattı. Hiç yüzüme bakmamıştı. Kocam kardeşimin bu davranışını bana dargınlığına bağlıyordu. Odaya geçtiğimde "Kardeşine iyi davran. Çocuk dışarılarda perişan olmuş. Başına bir şey gelirse ailene bunun cevabını nasıl vereceğiz" diyerek uyudu. Sabaha kadar "Şimdi ben ne yapacağım" diyerek uyuyamadım. Sabah olunca çocuklar okula, kocam işe gittiler. Yine onunla yalnız kalmıştım. Uyanık olduğunu biliyordum. Bir süre ne yapacağımı düşündüm. Gidip mutfaktan bir bıçak alarak gelip başına dikildim. Birden yorganı üzerinden çekerek "Şerefsiz, bu evde bir saniye bile kalırsan seni geberteceğim" diyerek bıçağı vurmak için havaya kaldırdım. Yıldırım hızıyla bileğimi yakalayıp bıçağı elimden aldı. Yine aramızda boğuşma başlamıştı. Bitkin düşene kadar boğuşma devam etti. Sonra yine o işi yaptı. Sonra da üzerini giyinerek "evinin içine sıçayım" diyerek çıkıp gitti. "Bir daha geldi mi size?" "Hayır, gelmedi. Önce memlekete gitmiş, bir süre sonra da yurt dışına çıkmış." "Bu olaydan sonra ailenle ilişkilerinde bir farklılık oldu mu?" "Annemi ölene kadar affetmedim. Bugün de affetmiyorum. Ha bu iki elim ahirette onun yakasında olacak." "Kardeşinizi o günden sonra bir daha gördünüz mü?" "Yok, görmedim. İnşallah bir daha da görmem. Yüzünü şeytan görsün o şerefsizin." "Yaşadığınız bu olay hayatınızı nasıl etkiledi?" "Uzun süre kendimi toparlayamadım. Kızlarım olmasaydı kesin intihar ederdim. Özellikle annemin yüreğini yakmak için intihar ederdim. Ama kızlarımı başkalarına bırakamazdım. Benim yaşadıklarımı onların yaşamasını istemediğim için hayatımı onlara bağışladım. Kız olmayıp da oğlan olsalardı kesin kendimi öldürürdüm. Ama ikisi de kızdı. Benim başıma gelenler onların da başına gelebilirdi. Onları ölene kadar iki gözüm gibi koruyacağım. Yaşadığım bu utanç benimle mezara kadar gidecek. Allah'ın huzurunda bunu bana yapanlardan bir gün hesap soracağım." "Yaşadığınız bu olayla ilgili hiç doktora gittiniz mi?" "Sizi benimle tanıştıran arkadaşla tanıştıktan sonra gittim. O beni götürdü. Doktora gittiğimde olayın üzerinden 2 yıl geçmişti. Doktor sinirlerimin çok yıprandığını söyledi, beni tedavi etti. Uzun süre onun verdiği ilaçlarla yaşadım. Artık ilaç içmiyorum, şimdi daha iyiyim." "Son soru olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?" "Başıma gelen bu olayı bir arkadaşım, bir doktorum, şimdi bir de siz biliyorsunuz. Siz iyi bir insana benziyorsunuz. Onun için konuştum sizinle. Biraz da içimi dökmek için. Adımı kimseye söylemezsiniz, yazmazsınız değil mi? Yazıp söylerseniz bu utançla hiç yaşayamam. Sırrınızı benimle paylaştığınız için size teşekkür ediyorum. İsminiz bende ölene kadar sır kalacak. Zaten şu andan itibaren isminizi unuttum bile. Bundan emin olabilirsiniz. Aklınızda en ufak bir soru işareti varsa bu yazıları size verebilirim. Götürüp onları yakabilirsiniz." Yo, kalsınlar. Başka anneler ders alır belki. Annem bana inansaydı bu felaketi belki de yaşamazdım. Allah kimsenin başına vermesin. Bana verdi, düşmanıma vermesin." 5. ayrımın sonu, sayfa 98.